Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli dinleyenlerim, aziz kardeşlerim, tefsir derslerimizde Zümer suresinin 62. ayetine geldik. Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi kelamıyla buluşturuyor. İnşallah Rabbim hem gönüllerimizi, hem ahlakımızı, hem hayatımızın her safhasını Kur'an'ın nuruyla nurlandırır. Hidayetiyle inşallah yol buluruz ve Rabbin rahmetine hep birlikte nail oluruz. Öncelikle tefsirini yapacağımız ayetlerin tilavetini yaparak işe başlıyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şey ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu makalidus semavati vel ard. Vellezine keferu bi ayatillahi ulaike humul khasirun. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Subhanahu ve taala amma yushrikun. Ve nufiha fi's-sur fa's'iqa man fi's-semawati ve man fi'l-ardi illa man sha'a Allah. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَبُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Değerli dostlar, Zümer suresinin 62. ayetinden 70. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Şimdi Rabbimizin bu ayetlerle hangi mesajları verdiğini yine onun izni ve yardımıyla anlamaya çalışacağız inşallah. Estağfirullah. Allahu haliku kulli şey ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah her bir şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde görüp gözetici ve mutlak tasarruf sahibi vekildir. Evet, alemde Cenab-ı Hakk'ın dışında bir halik yok. Hepimizin Rabbi bir. Cemadat gibi görünen, cansız varlıklar gibi görülen eşyaların da Rabbi O. Nebatatın da, bitkilerin de, hayvanların da, insanın, cinlerin, meleklerin ve daha bilmediğimiz yerde, gökte, kainatta ne varsa her şeyin Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Ve O her şey üzerine vekildir. Madem her şeyi O yaratmıştır, öyleyse hepsinin vekili O'dur. Vekil, birinin adına onun işlerini idare eden, bu hususta kendisine güvenilen kişi anlamına kullanırız çoğunlukla. Ancak Allah-u Teala'nın güzel isimlerinden biri olarak El-Vekil, kulun kendisine dayanıp güvendiği, umduğuna erişip korktuğundan emin olmak için yardımına bel bağladığı yüce varlık anlamına gelir. Bunun için müminler olarak yalnız Allah'a tevekkül etmemiz, yalnız O'nu vekil bilmemiz istenir. Bu ayette ise bütün varlıkları tek başına kudret elinde bulunduran, hiçbir ortağı olmaksızın onları bizatihi idare eden, koruyup gözeten, her şey üzerinde mutlak tasarruf sahibi olan manasında kullanılmıştır. Bütün varlıkta tasarruf sahibi olan O'dur. Elbette kainata bir takım kanunlar koymuştur, sebepler halk etmiştir. Ancak o kanunların koyucusu ve yürütücüsü, icra edicisi de Mevla'dır. Onun izni olmadan, iradesi olmadan bir yaprağın dalından düşmeyeceğini Kur'an bize haber verir. Öyleyse her şeyimiz Rabbimizin tasarrufu altındadır ve biz yalnız O'na güvenip dayanırız. Başka ortaklar edilmeyiz. Esasen Yüce Rabbimiz bu ayetle her şeyin Rabbi ve her şeye vekil olan Allah varken bir başka aracı, bir başka ilah, bir başka yaratıcı varmış gibi Allah'tan başkasına kulluk edenlerin ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını vurgular. 63. ayet şöyle: Lehu makalidus semawati vel ard. Vellezine keferu bi ayatillah ulaike humul hasirun. Göklerin ve yerin anahtarları, hazineleri onun katındadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince işte onlar kaybedenlerin, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birinci ayetle bağlantılı olarak düşünelim. Öyle bir Allah ki her şeyi O yaratmış ve her şeyin üzerinde gücü, kudreti yeten, her birini yöneten, her birini besleyip büyüten, varlıklarını sürdüren Mevla, diğer taraftan da göklerde ve yerde ne kadar hazine varsa hepsinin anahtarları onun katında. O dilemeden ne göklerin ne de yerin hazinelerinden istifade imkanı söz konusu olamaz. Onun izniyle oluyor her şey. Burada mekalit kelimesi Arapçadaki efendim daha çok anahtar anlamına da geliyor, hazine anlamına da geliyor. Çoğul olarak anahtarlar ve hazineler demek. Yani göklerden inen, göklerdeki adeta yağmur misali ilahi rahmet diye ifade edebileceğimiz, işte güneş ışıkları olsun, ne bileyim göklerden daha bizim bildiğimiz, bilmediğimiz maddi ve manevi varlığımıza inen ne varsa ki Kur'an-ı Azimüşşan gibi efendim Rabbimizden indirilen o ilahi vahiyler de bir rızıktır. Manevi rızıktır. Hem maddi rızkımız, hem dünyevi rızkımız, hem uhrevi rızkımız, manevi rızkımız, ruhani rızkımız hepsi ona bağlı. Hepsi de onun ikramıyla, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle bizlere sunuluyor. Ve her şeyin hazinesi onun katında ve o dilemeden, onun izni olmadan hiçbir nimete, hiçbir güzelliğe erişme şansı yoktur mahlukatın hakikatte. Ama insanoğlu gafletle ben yaptım, ben ettim, şu sebeplere başvurdum, şu sonuçları aldım diye konuşur. Elbette o sebeplerin o sonucu doğurmasına izin veren Mevla'dır. O kanunu koyan odur. Ama insan onu görmez, Rabbi hissetmez. Kör bir şekilde yaşar şu alemde. Cenab-ı Hak da işte hepimizi uyararak, bütün insanlığı uyararak, sizin Rabbiniz bütün hazineler kendi katında olan bir Rab'dir. Bütün o hazinelerin kapılarının anahtarları onun elindedir. Ona aittir. Öyleyse siz yalnız onun kulu olun buyurur adeta. Ve bizim ayetlerimizi inkar edenlere, görmezden gelenlere gelince işte kaybedecek olanlar, zaten kaybetmiş olanlar onlardır buyurur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın ayetleri tabii hem göndermiş olduğu peygamberler vasıtasıyla göndermiş olduğu uyarıcı ayetlerdir. Bilgi merkezli ayetlerdir. Hem de kainata koyduğu nice nice ayetlerdir. Bütün varlık zerreden küreye her biri efendim nice nice ayetlerdir. İşte bu ayetleri görmezden gelen, o ayetlerin üzerinden geçip gittiği halde onların farkında olmayan, adeta körebe bir şekilde şu alemde yaşayan kullar, daha çok da tabii kalp gözleri kör olan kimseler, bu hakikati ibretle seyretmeyen, ibret almayan, öğüt almayan, bu ayetlerin işaretlerini fark etmeyen kimseler, gerçek hüsrana onlar uğramışlardır. Zaten aslında daha dünyadayken uğramışlardır. Ama esas kayıpları, esas hüsranları ahirette ortaya çıkacaktır. قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِي اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ De ki ey peygamber, ey Habibim, hal böyleyken siz ey cahiller güruhu, bana Allah'tan başkasına mı kul olmamı emrediyorsunuz? Her şeyi oraya yaratmışken, her şeyin üzerinde o hükümranken ve yerlerin ve göklerin bütün anahtarları, hazineleri ona aitken, şimdi ben böyle bir Rabbi bırakacağım da bir başkasını mı ilah edineceğim, bir başkasının mı kulu olacağım? Siz bana bunu mu emrediyorsunuz, bunu mu teklif ediyorsunuz? Bunu mu söylüyorsunuz? Beni çağırdığınız şey bu mu? Sen onlara öyle söyle. Ve eyyuhel cahilun de. Ey cahiller. Neyin cahili bunlar? Allah'ın cahili. Allah'ın her şeye gücü kudreti yettiğini, her şeyin hazinesinin onun elinde olduğunu bilmeyen, bu anlamda cehaletin karanlığında gömülmüş kişiye Kur'an cahil diyor. Esasen Kur'an'da cahil kelimesi özellikle Allah'ı tanımayan, Allah'ın ayetlerini tanımayan, onlara karşı inatla, bilgisizce kafa tutan, efendim, kendi hevasını, arzularını putlaştıran kişilere denir. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan, ona karşı küstahça durandan daha cahil kim olabilir? Evet, bir bu müşrik kafa ya da İnkarcı kafaya Kur'an cahil der. Anlayışa diyelim daha doğrusu. Bir de kaba saba olan, kendini bilmez. Efendim, sözüne dikkat etmez, davranışına dikkat etmez. İnciticidir. Hakikat üzere değil de böyle rastgele arzuları peşine düşerek iş yapan. Öyle olunca da nezaketten, zarafetten uzak, kaba saba kişi anlamına kullanılır. Hilmin zıttı olarak cehalet kelimesi kullanılır. Hilim, derin akıl ve tefekkür neticesinde insanın nerede nasıl davranacağını belirleyerek ve ortamı gözeterek her şeyin hakkını vere vere davranmasının adıdır. Yani hilmin içinde yumuşaklık vardır, adalet vardır, hikmet vardır, hakkaniyet vardır. İşte bunun zıttı, yani kaba sabalık, sertlik, haşinlik, böyle aklı başından gidecek derecede sinirlenip ne yaptığını bilmeyen, Kur'an bunlara cahil der. Sataşan, sağa sola sataşan, anlamlı anlamsız. Bunlarla hiç alakadar olma der adeta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Selam de geç der. Bu tür cahiller laf dinlemez. Böylesi olanlar. Bunun okumakla okumamakla alakası yoktur. Okumuş nice cahiller vardır. Zahiren okumamış nice arifler ve insanlar vardır. Güzel insanlar vardır. Derler ya hani diploma cahilliği gidermeyebilir. Evet, diplomayı küçük görmek değil. Diploma da önemlidir. Bilgiler öğrenir ama insan o hamlıktan kurtulamamışsa onun diplomaları işte çöp sepetine doldurur anca. Bir çanta dolusu diploma sertifika taşısa ama nezaketten bir haberse, zarafetten nasip almamışsa, insanca nasıl yaşanır, nasıl ilişki kurulur, efendim buna dair kendini geliştirmemişse o kimse cahildir. Ama en büyük cehalet itikatta olur. Allah'a karşı layık olduğu veçile onu takdir edemez. Onun yüceliğine, azametine, kudretine yaraşır şekilde bir saygı içinde olmaz. O da cahilin en kötüsüdür. İşte burada daha çok da Allah'ın yegane ilah olduğunu, onun asla ortağı olmayacağını bilmeyen kişilere Kur'an, peygambere hitapla onlara ey cahiller de, şimdi ben Allah'ı bırakıp da bir başkasına kul olacağım. Siz bunu benden istiyorsunuz. Bana bunu teklif ediyorsunuz öyle mi? Bu sizin cehaletinizden kaynaklanıyor. Allah'ı bilseniz asla böyle bir teklifle yanıma gelmezsiniz. Böyle söyle onlara. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Ey Peygamber, sana da senden öncekilere de şu gerçek vahyedildi. Şu hakikat vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bütün amellerin kesinlikle boşa gider, sıfırlanır. Ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Yani bütün vahiylerin içinde var olan bir hakikat bu. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün peygamberlere, sayılarını ancak Allah'ın bildiği bütün peygamberlere bu hakikat, bu gerçek vahyedilmiş. Ne denmiş? Eğer Allah'ı tevhid etmez, onu birlemez, ona ortaklar koşarsan, bir takım başka başka ilahlar edinirsen, onunla beraber bir başka ilahın kulu olmaya çalışırsan, senin bütün amellerin boşa gider, sıfırlanır. Ahbata, yuhbitu, Arapçada daha çok şu anlamda kullanılır. Lügatlerde bu bilgi verilir. Mesela bir deve yabani otlar yer. Ama çok yer, karnı böyle şişer, şişer, şişer. Sonra patlayıp ölürmüş. Ve Araplar buna derlermiş ki o zaman ahbatal iblü. Yani deve patladı, öldü. Yani zahiren şişti. Sanki kilolu oldu. Gürbüz bir deve haline dönüştü. Ama sonunda her şey darmadağın oldu ve perişan oldu ve öldü. Aynen bunun gibi insan ne kadar güzel ameller işlerse işlesin, ne kadar insanlığa faydalı işler işlerse işlesin, şayet Allah'a ortak koşuyor, şirk koşuyorsa, Allah'tan başkasına kulluk yapıyorsa, hak ve hakikat kendisine ulaştıktan sonra hala böylesi bir şirkin içindeyse, bu onun yaptığı bütün ameller sıfırlanacak. Adeta şöyle düşünün, matematikte hangi sayı büyüklüğünde olursa olsun, sayının büyüklüğü ne olursa olsun, sıfırla çarparsanız eşittir sıfır olur. Aynen bunun gibi dağlar kadar amelleriniz olsa da, eğer Allah'a şirk koşacak olursanız bütün amellerinizi sıfırla çarpmış gibi olursunuz ve elinize geçecek olan sıfırdır. Cenab-ı Hak bu diyor, bu hakikat sana da vahyedildi, senden öncekilere de vahyedildi. Ve böylesi bir insanın hüsranını düşünün, böyle bir insanın hakikaten kaybını düşünün, acısını düşünün. Ne büyük bir acıdır, ne büyük bir acıdır. Bazen bir inşaat ustası bir duvar yapıyor diyelim, 3 gün uğraşıyor, sonra bakıyor ki yanlış olmuş, ölçüye uymamış. Ustabaşı geliyor, bu yıkılacak diyor. 3 günlük emek sıfırlanıyor. Bir işte diyelim ki bilgisayarda bir araştırma yapıyorsunuz, bir kitap yazıyorsunuz, epey uğraştınız diyelim, 1 sene uğraştınız, hadi doktora yapıyorsunuz, 3 sene uğraştınız. Öyle bir şey oldu ki efendim işte bilgisayar bozuldu, hafızası efendim bozuldu ve ya da bir virüs girdi, bütün yazdıklarınız uçtu gitti. Ya da bir hacker giriyor diyelim, bütün bilgilerinizi sıfırlamış. O insanın hüsranını düşünebilir misiniz yani? Hani mideme kramp girdi derler ya, böyle bir şey olur. İnsan hakikaten sarsılır. Bu sadece yaptığınız işte bir senelik, 2 senelik bir çalışma boşa gidince böyle olur. Ya da uzun yıllar çalıştığınız bir fabrikanız oldu. Efendim, işçileriniz var ve güzel de çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ama Allah muhafaza bir yangın geldi. Ertesi gün bir vardınız ki her şey kül olmuş. Nasıl bir şey bu? İşte 20 yılda geldiğiniz bir kalite var, bir seviye var, bir refah seviyesi var. Bir anda artı diyelim ki 1'den 1 milyondan eksi 1 milyona düşüveriyorsunuz. Ya da milyar diyelim. Nasıl bir kayıptır bu kayıp? Kazançların sıfırlanması böyle bir şey. İşte bunun için mümin insan en fazla niye dikkat edecek? Tevhide. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaya dikkat edecek. Şirkin büyüğünden küçüğünden sakınacak. Şirk emaresi taşıyan, şirk kokusu olan her şeyden azami derecede kaçınacak. Ve hemen hemen her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi, Allah'ım bilerek şirk koşmaktan, bilmeyerek şirke düşmekten sana sığınırım diye dua edip duracak. Kullandığı cümlelere dikkat edecek. Efendim, yaptığı amellere dikkat edecek. Bazen kullanıverdiğimiz kimi sözler şirk kokusu taşır. Bu yönüyle hassaslaşacak mümin yüreği. Dilimize sahip olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insan bazen bir söz söyler, söylediği söze de pek aldırmaz, çok da önem vermez. Fakat diyor, o söz sebebiyle cehenneme yuvarlanır gider. Allah muhafaza buyursun. Bu noktada özellikle şirk noktasında ne kadar hassas durulsa yeridir. Dindarlığımızın adeta merkezi tevhiddir ve Allah'a karşı bu inancımızdır. Kur'an'da en fazla efendim bu konuyla ilgili mesajlarını yoğunlaştırır. Değişik şekillerde bize sürekli bunu hatırlatır. Belillâhe fe'bud ve kum mineşşâkirîn. Hayır, asla Allah'a ortak koşma gibi bir duruma düşme deriz. Biz bütün vahiylerde insana böyle hitap ederiz. Öyleyse sadece Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Böyle vahiy ederiz. Öncelikle peygamberlere tabii bu vahiy hitap, ama buradaki ifade elbette peygamberler, en büyük muvahhidler, öncü muvahhidler, ehli tevhid. Onlarda şirk asla olmaz. Bu yönüyle efendim buradaki ifadeyi bütün vahiylerde insana hitap ederek, ey insan, eğer şirk koşacak olursan bütün amellerin boşa gidecek. Yalnız Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol diye vahyettik şeklinde anlamak lazım bu ayetleri. Evet, peygamberler en büyük muvahhidler olmasına rağmen yine de sürekli şirkten Allah'a sığınmışlardır. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'daki anlatılan hayatında görürüz biz bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında görürüz sık sık. Şirke karşı son derece hassastırlar. Ve ma kaderullah hakka kadri. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْفِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün yeryüzü onun kudret elindedir. Avucundadır adeta. Gökler de onun elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. Gerçekten şu ayetlerde Cenab-ı Hak yüceliğini, kudretini, azametini ifade etmiş oluyor. Burada mecazi ifadeler var tabii. Ne buyuruluyor? O gün diyor, kıyamet gününde yeryüzü onun elindedir. Gökler onun elinde dürülmüştür. Ve böyle bir yüce kudreti vardır onun. Dolayısıyla müşrikler Allah'ın gücünü, kudretini, yüceliğini, azametini, kibriyalığını takdir edemediler. Gereği gibi ortaya koyamadılar. Onlar onu aciz gördüler adeta. Yaptıkları kaşaneleri güçlü gördüler. Şu kainat sarayını inşa edeni küçük gördüler. Onun nelere kadir olabileceğini düşünmediler. Cirimlerine bakmadılar. Cüretkar oldular. Yani Allah'a karşı kafa tuttular adeta. Ona ortaklar koştular. Cenab-ı Hak bazı manaları böyle temsillerle anlatır ki burada da böyle bir temsil var. Şu gökyüzünü düşünün, nasıl böyle kitap dürer gibi düreceğiz onlara diyor. Ve onun kudret elinde dürülecek onlar diyor. Yeryüzü dürülecek diyor. Burada Yüce Rabbimiz o yüceliğini, azametini, kudretini ifade için böyle bir temsilde bulunuyor. Bilmiyoruz gerçekten. Gerçek bu hal kıyamet gününde nasıl olacak? O kıyametin dehşeti nasıl bir şeydir bunu bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbede bu ayeti okumuş. Ve şöyle buyurmuştur. Allah Teala gökleri ve yıldızları küçük bir çocuğun topu elinde çevirdiği gibi çevirir ve o gün şöyle buyurur. Ben bir tek ilahım, yegane hükümdar benim, cebbarım, dilediğimi dilediğim şekilde yaparım. Büyüklük, kibriyalık, azamet yalnız bana aittir. Nerede dünya hükümdarları, nerede dünyadaki zorbalar, mütekebbirler? Hadisi nakleden sahabi diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylerken bizler öyle titremeye başladık ki minberin yıkılacağını sanarak korktuk. Demek ki Efendimiz bu ayetin kendisinde yüreğinde bıraktığı o hissiyatla bu cümleleri nasıl söylediyse sahabi diyor biz titredik. Minberin üzerimize yıkılacağından korktuk. Efendimiz bu celal ifade eden ayeti demek ki son derece büyük bir celalle okudular. Efendim tabi burada el konusu geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın avucu anlamında yeryüzü onun avucundadır. Gökler de onun sağ elinde dürülmüştür. Sağ elinde dürülmüştür diye anlatılıyor. Ve alimlerimiz tabi Allah'ı bir cisime benzetmenin, teşbih etmenin itikadi anlamda doğru olmadığını, Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini yine ayetlerden yola çıkarak bunu böyle tefsir ederler ve burada bir temsil vardır, bir benzetme vardır. Yoksa Allah'ın elbette bir bilemiyoruz. Bazı alimlerimiz, selef dediğimiz alimleri de evet Allah'ın bahsettiği tarzda eli öyledir ama biz o elin keyfiyetini bilmiyoruz. Gerçek manasında ona havale ederiz derler. İmam Maturidi gibi, İmam Eşari gibi yine Ehl-i Sünnet alimlerimiz de derler ki burada bu Allah'ın kudretini ifade eden bir temsildir. Ama sonunda da şunu söylerler. Allahu alem bi muradihi. Allah bununla neyi kastettiğini en iyi o bilir. Bize göre böyle, biz böyle anlıyoruz. Fakat işin gerçek mahiyetini, bundan neyin kastedildiğini ve bunun nasıl olacağını ancak alemlerin Rabbi olan Allah bilir diyerek yine tevilden sonra tefviz dediğimiz işin sonundaki manayı Allah'a havale ederler. Bizim de Ehl-i Sünnet anlayışımız bu şekildedir. Yani evet alimlerimizin bu tevilini
okuruz. Ona göre efendim itikadımızı tasih ederiz. Ve sonunda da Allahu alem bi muradihi deriz. Allah bununla neyi kastettiğini yine en iyi kendisi bilir deriz. Bazı alimler de böyle hiçbir yoruma girmez. Doğrudan der ki burada neyse o, Cenab-ı Hak yeryüzü onun elindedir, kabzasında, avucundadır. Efendim gökler de onun sağ elinde dürülmüştür. Böyle dendiyse böyledir ama bunun mahiyetini, keyfiyetini biz bilemeyiz. Bunu yine Allah'a havale ederiz derler. Onlar yorumlamazlar. Fakat İmam Maturidi ve Eşari gibi Ehl-i Sünnet alimlerimiz bunun yorumlanması gerektiğini ve bunun Arapçada bir temsil olduğunu ifade ederler. Bu da tabii belki bir detay ama önemli bir detay diye düşünüyorum. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَيْغَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ نُفِقَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ O gün, yani o kıyamet günü diyor, sura üflenir. Allah'ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde kim varsa o kıyametin dehşetinden çarpılıp cansız yere serilir. Bayılır adeta, yani ölür. Sonra sura bir defa daha üflenir. Bir de bakarsın ki bütün ölüler dirilip kabirlerinden ayağa kalkmış, merak ve endişe içinde etraflarına bakınıp duruyorlar. Evet, kıyamet deyince iki şey anlarız. Bir, şu bildiğimiz yerlerin ve göklerin mevcut düzeninin değişip başka bir hale dönüşmesi. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضِ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ Yani yer o gün başka bir yere dönüşür. Gök başka bir göğe dönüşür buyurulur. Bu mevcut düzen farklılaşır. Buna kıyamet denir. O İsrafil'in sura üfürmesiyle, birinci üfürmeyle böyle. Ve yerde ve gökte buyuruyor Cenab-ı Hak. Kim varsa, göklerde ve yerde kim varsa. Demek ki göklerde de efendim bir takım henüz keşfetmediysek de bir takım canlı varlıklar var. Bazıları buna melekler, cinler diye de ifade ederler. Başka varlıklar da olabilir. Yeryüzündeki canlılar, insanlar, başta insanlar olmak üzere her biri diyor o günün dehşetinden, o sur nasıl bir şeyse, o kıyamet suru diyelim, o İsrafil'in üflemesiyle ses mi ortaya çıkacak, bir yoksa bir düğmeye basmak gibi adeta o bir artık kıyamet düğmesi anlamında bütün alemin yeniden yıkılıp yeniden yapılacağı, Cenab-ı Hakk'ın muradına göre onun efendim dilediği zaman dilediği şekilde gerçekleşecek bir şeyin başlangıcı o sur. Kıyamet düdüğü diyorlar ya, işte kıyamet saatinin gelmesi diyelim, kıyamet anının gelmesini bildiren bir şey. O üflenince böyle olacak. O korkudan tabii, o kıyametin dehşetinden, yani yıldızların patır patır döküldüğü, güneşin karartıldığı, denizlerin bir ateş çölüne dönüştüğü bu nevi ayetler var. Kıyametin dehşetini anlatan, dağların böyle pamuk gibi atıldığı, toz duman olduğu bir şeyde canlı mı kalır? Elbette her biri o dehşetten, zaten fesayga, sayga bayılmak demek. Yani yere düşüp bayılmak. Ama cansız yere düşüp bayılmak, yani ölmek. Ancak diyor Allah'ın diledikleri dışında hepsi böyle düşer. Demek ki o kıyamet sahnesinde Allah bazı varlıkları o kıyametin dehşetinde de canlı tutacak. Alimlerimiz bunlar işte Cebrail'dir, Azrail'dir diyerek, Hamele-i Arş'tır, arşı taşıyan meleklerdir gibi bir takım izahlarda bulunurlar. Ama burada bir böyle bir açıklama yok. Onlar o kıyametin dehşetinden etkilenmeyecek ya da en azından onlar düşüp bayılmayacak olanlar kimlerdir, nelerdir? Bu konuda burada bir izah yok, açıklama yok. Bu bir sadece alimlerimizin kanaatleri diyelim. Bu şekilde ifade ediyorlar. Muhtemelen diyorlar Cebrail'dir, işte Mikail'dir. Bazıları da diyor ki Hasan-ı Basri gibi rahmetullahi aleyh, aslında küllü men aleyha fan ve yebgâ vechu rabbike zül celal vel ikram. O yeryüzünde ne varsa bir kere zaten hepsi fanidir. Ancak Rabbinin zatı bakidir. Küllü şeyin hâlikün illâ veçeh. Onun zatı hariç her şey helak olacaktır da buyurulduğuna göre belki de burada kastedilen sadece Cenab-ı Hakk'ın kendi zatıdır diye de izah ediliyor. Fakat burada anlaşılan evet bu izahta belki yani diğer ayetlerden de yola çıkılarak yapılabilecek bir tefsirdir, yorumdur diyebiliriz. Ancak burada sanki daha fazlası kastediliyor. O hususiyle o göklerde ve yerde bir takım varlıkların bayılmayıp yani ya da ölmeyip kalabileceğine işaret ediyor. Ama Allah'ın diledikleri neyi diler, kimi diler, nasıl olur bunu bilmeyiz. Fakat böyle bir ayetin akışında ve siyak ve sibakına baktığımız zaman bazı varlıkların, Allah'ın dilediği bazı varlıkların o sura üfürüldüğünde düşüp bayılmayacağı, ölmeyeceği gibi bir mana buradan anlaşılabiliyor. Bunun içindir ki zaten bazı alimlerimiz saymışlar. Cebrail olabilir, Mikail olabilir, İsrafil'in kendisi olur, Azrail olur, işte arşı taşıyan melekler olur. Hatta bazıları cehennem zebanileri ve cennet bekçileri de olmayacak yani böyle ölmeyecek diye izahlarda bulunurlar. Bunlar dediğim gibi bazı müfessirlerimizin de kanaatleri ama ayetlerin ya da hadislerin ifadesinde biz bu açıklamayı bu şekilde görmüyoruz. Bu bize göre bir kayıptır. Yani bilmediğimiz bir şey. Sadece ayetteki söylenilen genel manayı söylemek lazım. Allah'ın diledikleri müstesna yerde ve gökte ne var kim varsa hepsi düşüp bayılacak. Yani cansız yere düşecek diye anlamak daha doğru diyebiliriz. Sonra diyor tekrar bir daha nefhaya üflenir. Sura bir daha üflenir. Bir de bakarsın ki herkes ayağa kalkmış etrafına bakınıyor. Ne oldu der gibi. Sanki böyle şöyle diyelim. Bazen hani gece bir Allah muhafaza deprem bir sallıyor. O küçük ölüm diye ifade edebileceğimiz uykudaki insanlar bir fırlıyorlar. Fırlıyorlar ve bakıyorlar etraflarında ne var ne yok diye böyle bakışıyorlar. Herkes birbirine bakışıyor. Ne oldu diyor. Aynen bunun gibi sura ikinci kez üflenince ayağa kalkılacak ve kalkanlar böyle baka kalacaklar. Etraflarına bakacaklar. Şaşkın şaşkın belki de. Evet Rabbimiz her şeye gücü yeten bir Rab. Onun için Allah'ın gücünü takdir edemiyorlar diyor. Allah'ı gereği gibi ona layık kıymeti vermiyorlar. Onun gücünden haberleri yok. Ne yapabileceğini bilmiyorlar. İşte ne bileyim böyle her şeyi bir takım kanunlarla efendim ispat etmeye çalışıyorlar. Ve böylesi Cenab-ı Hakk'ın ol demekle bir takım varlıkların ya da Allah'ın dilediği ne varsa olabileceğine dair imanları zayıf. Daha doğrusu olamaz böyle bir şey diye bakıyorlar. İnsan kendi kısır aklıyla bazen bu tür şeyleri yapıyor. Çoğu zaman evet evrimciler diyelim bu tür şeylere yaklaşırlarken mutlaka böyle bilimsel izahlar yapacağız diye Allah'ın gücünü göz ardı ederek her şeyi böyle sebepler muvaciyesinde yavaş yavaş olup geliyor. Her şey bir tek hücreden efendim ve bu kompleks hale geldi diye düşünüyor ve insanın yaratılışını bile neredeyse oraya bağlıyorlar. Neredeyse de onları öyle bağlıyorlar. İşte وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Elbette evrim diye ifade edilen şeylerin içerisinde bizim de katılacağımız Cenab-ı Hakk'ın kanunları çerçevesinde bir takım gerçekler elbette vardır. Ancak Yüce Rabbimizin doğrudan haber verdiği bilgilere inanmak yerine efendim onları görmezden gelip ya da bunlar böyle sanki masalmış gibi efendim evvelkilerin kuruntularıymış gibi onları görmezden gelerek izah etmeye kalkışmaları, işte insanın haddini bilmemesi, küstahlığa soyulması olarak da görebiliriz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sura iki üfleme arasında 40 vardır buyuruyor Efendimiz. Erbain, 40 vardır. Ashab-ı kiram Ebu Hureyre'ye, ey Ebu Hureyre 40 gün mü diye sordular. Bir şey diyemem dedi. Sahabiler 40 yıl mı diye sordular. Bir şey diyemem dedi. 40 ay mı diye sordular. Bir şey diyemem dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Acbüz zeneb, yani kuyruk sokumunda olan bir kemik efendim dışında insanın bütün bedeni çürüyüp yok olur. Yeniden yaratılma işi bundan başlar. Sonra Allah Teala gökten bir hayat suyu indirir ve bu sayede ölüler bitkiler gibi yeniden canlanır. Ama o canlanma hızı efendim demek ki çok daha hızlı bir şekilde ki hemen dirilecek, ayağa kalkacaklar ve etraflarına bakacaklar buyuruyor ayet-i kerimede. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha ve vudi'al kitab ve ci'e bin nebiyyin ve şühedâ ve kudiye beynehum bil hakki ve hum la yuzlemûn. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir. İnsanların arasında hak ve adaletle hüküm verilir. Kimseye zerre kadar haksızlık yapılmaz. Ve vüffiyet küllü nefsim mâ amilet ve huve a'lemu bimâ yef'alûn. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Zaten Allah onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. Evet, bu ayette de artık kıyamet kopmuş, insanlar diriltilmiş. Diyor ki Cenab-ı Hak, artık yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Şimdi bu Rabbin nuru nedir? Bazı alimler derler ki, burada tabii ay ve güneş nuru değil, Cenab-ı Hak o güne mahsus bir nur, bir ışık yaratacak ve bu nur yeryüzünü aydınlatacaktır. Bazı müfessirler ise Rabbinin nuru ifadesini Allah'ın adaleti olarak tefsir ederler. Yani o gün yer Allah'ın adaleti kullarının arasında hakkıyla hüküm vermesiyle aydınlanacaktır. Çünkü zulüm karanlıktır, adalet ise nurdur derler. Evet, burada yeryüzünün aydınlanmasından bahsediliyor. Bir elbette zifiri karanlık değil artık bir aydınlık, zahiri bir aydınlık da olur. Zaten yeryüzünün bu anlamda hani adaletle yeniden o gün kıyamet sabahında yeryüzü bugünkü yeryüzü değil ama Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. O gün diyor yeryüzü başka bir yeryüzü olacak. Onun adı da arz ama başka bir arz. Gökler var yine fakat başka bir gökler var. Yeniden yaratılış olacak. Ayet-i kerime bunu açıkça beyan eder. Ve o gün diyor Cenab-ı Hak evet yeryüzü aydınlandı. Kitap ortaya konur. Bu kitap amel defterleri olarak ortaya konur diyor. Ya da her şeyin bilgisi kendisine kayıtlı olan bazen levh-i mahfuz diye de ifade edilen kitab-ı mübin, her şeyi açıklayan kitap, hesabın kitabın yazıldığı ana sicil diyelim. Bu da olabilir diyor alimlerimiz. Fakat burada sanki herkesin artık amel defterleri, o kitabı, o herkesin değerlendirileceği kitap ortaya konur ve peygamberler getirilir. Bir de şahitler getirilir diyor Cenab-ı Hak. Bakın peygamberler de şahit aslında. Çünkü her ümmete kendi peygamberi şahit olacak. Bizim şahidimiz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak. Başka şahitler de getirilir. Bu başka şahitler kimler? İşte melekler, kiramen katibin olur. İnsanlar birbirine şahit olur. Hatta yeryüzü şahitlik yapacak. O olur. Efendim insanın eli, gözü, dili, derisi şahitlik yapacak. Ayetlerde beyan buyuruluyor. Bütün şahitler getirilir. Kitap ortada. Peygamberler getiriliyor. Şahitler var. Ve kudiye beynehum bil hak. Ve diyor hiçbir zulme meydan vermeyecek şekilde hakla aralarında hüküm verilir. kim neyi hak ettiyse. Ve hum la yuzlemun, hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ve herkes yaptığı ameller karşılığını tas tamam alır. Zaten o Allah onların ne yapıp ettiklerini çok iyi bilmektedir. Bakınız, Cenab-ı Hak çok iyi bilmesine rağmen, evet, bütün kulların her şeyini biliyor. Yine de şahitlerle, yazılı metinlerle, adeta kitapla kullarını yargılıyor. O ilahi adalet, ilahi mahkeme böyle bir şey. İşte buradan bazı alimler derler ki, insan da yönetim ve hüküm vermede adaleti yerine getirirken yargılamada şeffaf olmalı. Mutlaka delillerle hareket etmeli. Şahitler varsa mutlaka sonuna kadar her birini dinlemeli. Rastgele, hevasına göre, arzusuna göre hükmetmemeli. Cenab-ı Hak kıyamet gününde o herkesin yaratıcısı olmasına ve herkesi en iyi şekilde bilmesine rağmen kullarının vicdanlarında da aldıkları cezanın, aldıkları karşılığın mutlaka bir adaletin tecellisi olarak aldıklarını bilmelerini sağlayıcı tarzda bir adeta mahkeme kuruluyor. Peygamberler getiriliyor. Yazılı metin, kitap, amel defteri ortaya konuyor. Başka şahitler getiriliyor ve orada hüküm veriliyor. Hiç zulme fırsat vermeden. Zerreyi gören, zerreleri hesaba katan bir hüküm verme ameliyesi var. Cenab-ı Hak her birimize rahmetiyle muamele etsin. Elbette o adildir. Asla kullarına zulmetmeyecek. Ama biz onun affetmesini, bağışlamasını ve bize rahmetiyle muamele etmesini Yüce Hazretinden niyaz ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.